Ayrım 5, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 58. Ben öyle gene bir yerlere dalıp gitmişken Tuğde barın duvarlarından birine yerleştirilmiş büyük kafesteki papağanlara bakmaktan geliyor. En sevdiği kuş papağanmış. Birden ilgimi çekiyor papağan sevmesi. İkna edici bir şeyler söylemesini istiyorum bu konuda. Hemen papağan fiyatlarından söz etmeye başlıyor. Babasının bir arkadaşı papağan ticareti yapıyormuş. Avustralya'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan getirdiği papağanları hem yurt içine hem Avrupa'ya satıyormuş. Anlaşıldı. Çok sıkıcı bir hikaye. Bu papağanlar arasındaki bütün cins, renk, tüy ve telek farklarını bir bir anlatmış Tuğde'ye. Bu arada dünyadaki bütün papağan fıkralarını da biliyormuş. Onların da hepsini anlatmış. Tuğde'yi çok güldürmüş, çok eğlendirmiş bu fıkralar. Tabii adamın bildiği papağanlı fıkralar içinde bazı ayıp olanlar da varmış ama onları şimdi anlatamıyormuş. İşte onları da Tuğde büyüyünce anlatacakmış. Ne kadar büyüyünce diye soruyorum Tuğde'ye. Bir zaman verdi mi? Adamın iştahına bakılacak olursa bu tarih çok da uzak değil. Hayır, yaş söylemedi, büyüyünce dedi sadece. Sen gene de dikkatli ol Tuğdeciğim diyorum. Babanın arkadaşı senin ne kadar büyümüş olduğun konusunda yanılabilir. Kabul et. Zaman zaman yetişkin bir genç kız gibi davranıyorsun. Bu ironi Tuğde anlasın diye değil, kendimi eğlendirmek içindi tabii. Ama Tuğde, genç kız gibi olmakla ilgili her sözümü kendisi için bir iltifat olarak yorumladığından mahcup mahcup göz üzerek teşekkür etti bana. Papağan muhabbeti bununla da bitmiyor. Bu baba arkadaşı adam Tuğde'ye doğum gününde armağan olarak papağan getirecekmiş ama annesinin ay çekirdeğine karşı alerjisi olduğu için getirmemiş. Onun yerine bol resimli renkli papağan albümleri getirmiş. Annesinin ay çekirdeği alerjisi olduğunu bilmiyordum. Daha doğrusu öyle bir alerji türü olduğunu bilmiyordum. Öyle demeyin, diyor Tuğde. O kadar alerjisi var ki düşünün, ayçiçek yağı sokmuyor eve. Ben ayçiçek yağını yalnızca reklamlardan görebiliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Çok hayati bir şeyden mahrum kalmışçasına dudak büzerek merhamet ve anlayış bekliyor benden. Bununla da yetinmiyor. Papağanların neden ay çekirdeğiyle beslendiği üstüne beni uzun uzun bilgilendirmeye kalkışıyor ki, işte o anda artık içime fenalıklar geldiğini hissederek konuyu kapattırıyorum. Sebze çorbası söylüyorum kendime. Kıvamı yerinde bir çorba. İçinde minik minik havuç ve patates parçaları yüzüyor. İncecik kıyılmış maydanozlar tam sevdiğim dirilikteler. Ölmeden pişirmişler. Yemeklerin içinde kaynatılmaktan yeşil bir ot cesedi haline gelmiş maydanozlardan da, hiç ateş yüzü görmemiş salataya konmuş gibi diri diri duran maydanozlardan da nefret ederim. Maydanoz pişirmenin kıvamı benim için iyi bir aşçılık ölçüsüdür. Papağanlar ve ayçiçeklerinden sonra bu çorba iyi geliyor. Üzerine de güzel bir kahve, hem de nefis fincanlar içinde. Biliyorsunuz Tuğde kola içiyor, yanında da gene patatesli, ketçaplı, mayonezli bir şeyler. Oturduğumuz masadan çevremizi kuşatan mağazalara bakıyorum. İyi bir ışık altında sergilenen, ilk bakışta çok çarpıcı gelen bütün bu eşyalar, aksesuarlar bir süre sonra sıradanlaşıyor. Çakımını yitiriyor, tılsımları uçuyor, düpedüz ölüyorlar. Tezgahtar kızlara takılıyor gözüm. Tezgah gerisinde ya da kapı önünde sıkılmış, kollarını kavuşturmuş, öylece duruyorlar. İlk bakışta birçok kişiyi heyecanlandıran bu eşyalar, onlar için çoktan birer cansız nesneye dönüşmüş. Müşterinin seyrek olduğu zamanlar yüzleri değişir tezgahtar kızların, tuhaf bir hülya gelir yüzlerine. Bir yanları çeker gider oradan, kuşatıldıkları eşyanın dışına düşer varlıkları. Bir tür kayıtsızlık kazanırlar. Onların o kayıtsız dalgınlıkları ortasında durdukları eşyanın bütün büyüsünü uçurur. O cansız duruşları birden bulundukları atmosferin olanca yapaylığını öne çıkarır. Işıl ışıl vitrinlere bakıp geçinirken ilk kez görmüş olmanın heyecanıyla anlam ve derinlik kazanan, insanlarda sahip olma duygusu uyandıran bu göz alıcı eşyalar tıpkı şimdi olduğu gibi gelip ortalarına oturduğumuzda ve onlarla birlikte belli bir zaman geçirdiğimizde yavaş yavaş azalmaya başlarlar. Anlamları, gereklilikleri, varlıkları azalmaya başlar. Büyülü bir nesne olmaktan çıkıp herhangi bir şeye dönüşürler. Orada öylece duran, üst üste yığılmış ya da yan yana duran şeylere, uğruna mutluluk ya da mutsuzluk inşa edilmeyecek, sahip olmak için fazladan heyecan duymanın hiçbir anlamı olmayan sıradan şeylere. Bu noktada tezgahtar kızların bıkkınlığıyla ev kadınlarının bıkkınlığı arasında bir ilişki kuruyorum. İkisi de kuşatıldıkları eşyaların içinde yapayalnız kalıyorlar bir süre sonra. Ev şirinleştirmede kullanılan bütün o hediyelik eşya cehennemi, ithal malı biblolar, çok çeşitli formlarda kesilmiş cam eşyalar, kristal takımlar, toprak çanaklar, pop art küpler, cicili bicili kumaşlar, pahalı döşemelikler, gösterişli sehpalar, tunç heykeller, ilginç aksesuarlar, espri dolaplar, gümüş tepsiler, şekerlikler, alçıdan kabartmalar, çok kollu şamdanlar, fotoğraf çerçeveleri, içi çiçekli cam küreler, deri sümenler ve masaüstü ayrıntılarından sonsuz hizmet, sedefli sedefsiz mektup açacakları, pipo ve tütün tabakaları, anahtarlıklar, rozetler, denizci şişeleri, şömine karıştırıcıları, duvar gölgelendiren aplikler, demirin, meşenin, pirincin çeşitli kullanımlarından elde edilmiş sonsuz çeşitlilik ortasında yapayalnız. Anlamlarının boşalmasıyla birlikte bir süre sonra cansızlaşan eşyalar bütün hayat tasavvurlarını yok edip geriye hep aynı hiçlik ve boşluk duygusu bırakıyor olmalı. Belki de eşyanın işgalindeki hayatlarda doyumsuzluğu üreten de bu. Eşyalar tarafından kuşatılmış hayatların boğuntusunu ancak yeni eşyalarla gidermeye çalışmanın beyhudeliği, sürekli yeniden ve yeniden üretilen bu doyumsuzluk hali diri tutuyor olmalı tüketim toplumunun hem bunalımını hem varlık nedenini. Bütün şu bilmiş söylediklerime bakarak benim büyük bir reklam ajansında grafiker olduğuma, üstelik işimde de hayli başarılı biri olduğuma kim inanır? Ben bile yaptıklarıma kendime şaşırmadan alışamıyorum çoğu kez. Sinemadan nefret eden bir oyuncu gibiyim. Evet, iyi bir oyuncuyum. Rolümü başarıyla canlandırıyorum ama sinemadan nefret ediyorum. Bu böyle ne kadar sürer bilmiyorum. Tut ediyorum. Eğer hemen kalkıp gitmesek, bütün bir Türkiye sosyolojisini AK merkeze sığdırmaya çalışacağım. Bana bunu yapma. Hayli yüzüme şaşkın şaşkın bakıyor. Ne demek istediğimi anlamaya çalışıyor, gülerek. Sonra anlarsın diyorum. Ben bunca kat ve mağaza arasında iyice sersemlemiş bir haldeyken bu savunmasız halimden istifade ederek önceden koparmış olduğu birkaç sözü yerine getirmemi istiyor benden. İlkin oyuncak hamuru almaya yeniden oyuncakçılara giriyor. Ardından üzeri kabartmalı soket çoraplar için yeniden üçüncü kata tırmanıyoruz. Bu kadar çok sözü hep birden vermiş olamam. Oralı bile olmuyor. Ana baba bu evlilik kurtarma operasyonu tatili karşılığında kızın harçlığını bol tutmuş olmalılar. Tude, burası çok yorucu bir yer. İnan demek ihtiyaç hissediyorum. O hiç aynı fikirde değil. Bak şimdi bu kez de benim için tuvalete gitmemiz gerekiyor diyorum. İşte şimdi aynı fikirde. Sonunda artık vitrinlerden iyice başım dönmüş. Mukavva bardaklardaki yıvışık kahvelerden içim kıyılmış. Her katta yeniden ve yeniden tuvalet aramanın sonsuz labirentinde yolculuk etmekten yılmış, Tude'ye verdiğim hatırladım ve hatırlamadım bütün sözleri yerine getirmiş, dirsek dirseğe titreşerek, itişerek yürüyen insanlardan sersemlemiş bir halde AK merkezden çıktık. Derin bir soluk aldım. Birden sokak sanki cennetmiş gibi göründü gözüme. Demek böyle de olabiliyordu. Sokağın gündelik gerçeğine katlanabilmek için bundan böyle her gün bir alışveriş merkezine küre mi atsam acaba? Yarın da galeriye, öbür gün Carrefour. Ay Tude ne de sevinir. Peki ya bütün günü buralarda geçiren insanlar ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Her şey bir yana vitrinlerle cepleri arasındaki gerilimi nasıl kaldırıyorlar? Bakmanın işkencesiyle nasıl başa çıkıyorlar? Her neyse. Yeniden başkalarını düşünecek halim yoktu. Herkes ne hali varsa görsün. Sosyalizm bize bu kötülüğü yapmıştı işte. Şimdi kendi gitmiş ama bize amansız bir hastalık gibi başkalarını kurtarma düşüncesini bırakmıştı. Saat 18'de evde olmamız ve televizyon kanallarının birinde yayınlanan En Harika ve En Süper Çocuklar diye bir programı seyretmemiz gerekiyordu. Hiç kaçırmazmışız. Tabii tabii dedim. Şuradan çıkalım da evdeki işkenceye razıyım. Hiç olmazsa evimdir. Evim, evim, güzel evim. AK merkezdeki büyük marketten yiyecek malzemesi aldığım için bir süre mutfağa kapanırım diye düşünüyordum. Hem akşam yemeği derdi çıkar aradan hem de ben biraz kafamı dinlerim. Mutfakta kafa dinlemek. Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Kocasından, çocuklarından, dünyadan kaçıp mutfaklarına sığınan kadınlar geçti gözlerimin önünden. Omuzları düşmüş, gözleri yarı kapalı, bezgin kadınlar. Onlardan biri olmak hiç kimse için hiç de o kadar uzak bir olasılık değil. Bunu birdenbire bir sızı gibi içimde duydum. bir varoluş sızısı gibi ta içimde. Kaderin biz kadınlara kurduğu pusular, tuzaklar sanıldığından çok daha fazlaydı. Feministlerin paranoyak olması takip edilmedikleri anlamına gelmiyordu. Buzdolabının sesini dinleyerek içini yatıştıran kadınlar, mutfağın nasıl bir sığınma yeri olduğunu bilmek, aynı salatalığı defalarca yıkamak, çaydanlık komurtusundan şifa bulmaya çalışmak ya da aspiratörün ince cızırtısında kendi bir düşünce adası yaratmak, düşüncelerini sıraya koymak için, azıcık sakinleşmek için, kafalarını toplamak için, unutmak için, hatırlamak için mutfağa girerler. Erkeklerin bir anlamda çalışma masası başında yapmaya çalıştığı şeyi, kadınlar mutfak tezgahında yapmaya çalışırlar. Ispanak ayıklarken, marul yapraklarını tek tek yıkarken, sebzeleri süzgeçten geçirirken, çorbayı karıştırırken, yemeğin altını kısarken, uzun uzun iç muhasebesi yapar, olayların gözden geçirir, karşılaşılacak kimi durumlarda verilecek yanıtları kafalarında hazırlarlar. Kimi zaman buzdolabının sesinde aranan huzurda, dış dünyanın bütün gürültüsünün, karmaşasının, tehlike ve tedirginliklerini savuşturma arzusu yatar. Kadınlar esir alındıkları yeri, korundukları yer sanırlar. Kadınlar için hem siper hem sığınaktır. Mutfak ve her zaman sıcak aile yuvasını içimiz ısıtan sembolü anlamına da gelmez. Yaşayan ölüler haline gelmiş kimi kadınların morgudur aynı zamanda. Toprağa verilene kadar bekledikleri yerdir. Bilirsiniz, bedenler sonra ölür. Ve ben bir yandan bütün bunları düşünürken gene de bir an önce eve gidip kendimi mutfağa atmak istiyorum. Çünkü hayata dair aklıma başka bir şey gelmiyor. Eve dönüş trafik keşmekeşine, taksinin içinin yeşil küf kıvamında sigara eşsi kokmasına, ensesi kat kat olan ve o katların arasından beyaz kıllarla siyah et benlerinin aynı anda fışkırdığı taksi şoförünün aksırmadığı zamanlar, öksürmesine, öksürmediği zamanlar tıksırmasına, onu da yapmadığı zamanlar gizli gizli burnunu karıştırmasına rağmen gene de güzeldi. Radyo açık değildi, Tude şarkı söylemiyordu ve en önemlisi eve dönüyorduk. Kale kapısından muzaffer bir komutan gibi girecektim içeri. Benim için bir günün sonunda arzu, ancak bu kadar olabilirdi. Bölüm 5. Mutfağın serin karoları. Kimi filmlerde olur, çok özenirim. Filmin kahramanı olan genç kadın ya da genç erkek tam evinin kapısını açıp içeri girerken aniden güzel bir müzik yükselir. O odalardan odalara geçerken müzik güçlenir, yayılır, yükselir, tüller uçuşur, aldıklarını yerleştirirken ya da üstünü başını çıkartırken de sürer, yalnızlığını unutur. Görüntüyü süsler, moral verir. Yıllardır şu eve yalnız dönerim. Bir kere olsun kapıyı açtığımda müzik sesi yükselmemiştir. Ne zaman kapıyı açıp içeri girdiysem ortalıkta taş gibi ağır bir sessizlik. Sağır, künt bir sessizlik. Uğradığım haksızlıklardan biri sayarım bunu. O filmlerde çok kızarım. Milleti kandırmaya ne hakları var canım? Orada hoşça vakit geçirdiğimiz 2 saat karşılığında bizim bütün hayatımızı karartmaya, hayatımızın gözümüze bir saman gibi gözükmesine yol açmaya ne hakları var? Sanat dedikleri biraz da gerçeklere yansıtmalı değil mi ama? Bu sefer evin kapısını açıp içeri girdiğimde kısa bir sessizlikten sonra aniden güzel bir müzik yükseldi. Hem de yaylılar. Kala kaldım. Sanki bir mucize gerçekleşmişti. Yıllardır beklediğim şey nihayet olmuştu. Olan biteni anlamayacak kadar heyecanlanmıştım. Ben öyle sakar sakar bakınırken Tude önüm sıra telaşla koşturarak "Radyoyu açık bırakmışım, affedersiniz," dedi. "Hiç önemli değil," dedim. Yıllardır hiç böyle güzel karşılanmamıştım. Tude benim mutluluğuma haklı olarak pek bir anlam verememişti. Yüzüme koca bir gülümseme yayılmıştı. Kendimi hafif aptal hissediyor ama suratıma yayılıp kalmış gülümsemeyi de toparlayamıyordu. Bu feci günün sonunda bilmeden bir armağan vermişti bana Tude. Gerçi Tude'nin verdiği hiçbir armağan sevincinin çok sürmeyeceği bir şekilde anlamış bulunuyordum ama olsun. Hayat küçük mutluluklardır diyecek yaşa gelmiştim artık. Radyoyu kapatmıştı çünkü televizyonun açılması gerekiyordu. Ama önce tuvalete koşturdu, uzun uzun işedi. Küçük kızların o kadar uzun işeyemeyeceklerini, benim bu konuyu abarttığımı düşünenler Tude'yi tanımıyorlar. Elini yüzünü bir güzel yıkamasını söyledim. Üstünü değiştirdi. Seçtiği kıyafet insanın kendini ev içinde rahat hissedebileceği bir kıyafet değildi. Üzerinde durmadım. Ardından saçlarına yeni bir biçim verdi. Yeni tokalarını bana taktırdı. Sanki ıslakmış, insanın eline yapışacakmış gibi duran cilalı küçük meyveler, kirazlı kirazlı bir şeyler. Gördüğüm kadarıyla gereğinden fazla süslenmişti. Yaptıkları eve dönüşte değil, ancak evden çıkarken yapılabilecek şeylerdi. Pek bir anlam veremediysem de, onun bütün bu göz korkutan hazırlıklarına karşılık yalnızca, "Bu akşam bir yere çıkabileceğimizi sanmıyorum Tuğde," demek ihtiyacını hissettim. Oysa az sonra televizyonda seyrettiği en harika ve en süper çocukları gördüğümde, onlardan eksik kalmamak niyetiyle bu kadar çok süslenmiş olduğu kanaatine vardım. Kimseden eksik kalmak istemiyor, oturduğu yerden de onlarla kıran kırana yarışıyordu ve onların karşısında belli ki kendini iyi hissetmek istiyordu. Yatak odama girmiş üstümü değiştirmeye hazırlanıyordum ki Tuğde, "Nermin abla, telesekreterdeki mesajları dinleyebilir miyiz?" dedi. Ben tam soyunmak üzereyken ki bu isteğini biraz manasız bulmakla birlikte üzerinde durmadım. "Tabii," dedim. Telefonun yanına vardığımda gözüm telesekretin ısrarla yanıp sönen ışığına takıldı. Sanki her zamankinden fazla ışıyor, adeta bir ambulans ışıldağı gibi telaş ve heyecanla çevreyi döne döne uyarıyordu. Telesekreterin mesaj adeti bildiren penceresinde görünen rakamsa gözlerimin dışarı uğramasına neden oldu. 28. Gözlerime inanamadım. Bu alet bu eve gireli beri hiç böyle bir rakamı vurmamıştı. Kulaklarımda lunaparklarda yumruk gibi ölçen aletlerde tek yumrukla hedef vurulduğunda öten ziller çınlıyordu adeta. Bir rekordu bu. 28 kez aranmıştı. Çok geçmeden her şey anlaşıldı oysa. Bu 28 rakamının 18'i tıkıldığı oksijen çadırından bütün dünyaya yeten Tuğde'nin anneannesine aitti. Bu kadın karşılığı olmayan bir panikle isteri nöbetleri halinde bütün gün sürekli burayı aramıştı. Kibar başlayan notları giderek ilkin telefonu açmadığımız vehmine, sonra da başımıza olmadık felaketler geldiği paranoyasına dönüşmüştü. Günün ilerleyen saatleriyle birlikte sıklaşan aramaları giderek artan bir panik ve edepsizlikle kıvamlanıyordu. "Tuğde, ne yapıyorsunuz canım? Yoksa dışarı mı çıktınız? Ablanı üzme, e mi? Yemeğini yedin mi Tuğde? Merak ettim de. Bir hal hatır sorayım," dedim gibi sahtekar bir ses tonu ve hiçbir inandırıcılığı olmayan bir kibarlıkla bıraktığı notlar giderek, "Beni duyuyor musunuz? Oradaysanız açın, telefonu açın, telefonu açın diyorum size. Orada kimse yok mu sahiden, yoksa açmıyor musunuz?" varla hafif tehdit tonuna tırmanıyor, ardından da, "Neredesiniz? Sizi çok merak ediyorum. Başınıza bir şey mi geldi?" "Mutlaka bir şey oldu, benden saklıyorlar." "Nermin kızım, ne oldu size? İnsan bir haber vermez mi?" "Ay, çok heyecanlandım. Bakın bu saat oldu, hala ortalarda yoksunuz." "Mutlaka bir felaket geldi başınıza." "Ah benim, içime doğmuştu zaten. Ya bir trafik kazasına kurban gittiniz ya da bir yerlerde bomba patladı, parça parça oldunuz. Görüyor musunuz başımıza gelenleri?" gibi isteri nöbeti sayıklamalarına dönüşüyordu. Bir anda telefonun başında sinirlerim harap olmuş, elim ayağım titremeye başlamıştı. Şu an o bunak cadının yanında olsaydım, yapacağım ilk hareket derin bir iç huzuruyla ve hiç düşünmeden oksijen musluğunu kapatmak olurdu herhalde. Belli ki böylesi kadınlar insanı hasta katili ediyordu. Katilin hemşire çıktığı filmleri yeniden düşünmeliydim. Bu sakat ruhlu kadın evhamları ve paranoyalarıyla bütün günü kendine ve etrafındaki herkesi zehir etmekle kalmamış, ta oralardan uzanarak bizim de burnumuzdan getirmeyi aklına koymuştu. Ardı arkası kesilmeyen bu mesajlar karşısında yüzümün allak bullak olduğunu gören Tuğde, bana karşı biraz mahcup düşmüş hissetti kendisini. Anneannesinin bu yıldırıcı ısrarlarının saçmalığını daha önce fark etmediyse bile, benim talan olmuş yüzüme bakarak anlamış olmalı. Anneannenin ardı arkası kesilmeyen bu hezeyan dolu notların arasına bir yere sıkışmayı başarmış bir diğer notta, geri planda duyulan yumuşak bir müziğin eşliğinde çıktıkları tatilden Tuğde'nin annesi babası yetişiyor, hal hatır soruyor, sağlıkları, selametleri ve manasız seyahatleri konusunda benim daha fazla sinirlenmeme neden olan aydınlık, bol güneşli cümleler kuruyorlardı. Bu arada bir diğer mesajda boğuk bir oğlan çocuğu sesi, "Tuğde, ben Bora, beni aramışın, uyuyordum, anneme numara bırakmışın, sen sonra beni gene ara, tamam mı, hadi kapatıyorum." Hötük bir ses, buyurgan bir ton, yaşı ne olursa olsun tam bir erkek. Tude iyice mahcup oldu. Foyası ortaya çıkmıştı. Sabahki telefonun arasında bana sayılmamıştı bu. Hatta şu andaki yüzüne bakılacak olursa özellikle sayılmamıştı. Bora'nın sesini duyduğundaki heyecan göz önüne alınacak olursa kızımızın geleceğe dönük hayaller kurduğu genç erkeklerden biriydi bu boğuk sesli oğlan çocuğu. Ve sabahın köründe ben içeride uyurken gizlice Bora aranarak yeni telefon numarası konusunda bilgilendirilme gereği duyulmuştu demek. Onun bu entrikacılığı çok da cezası kalsız istemedim. Sakin ve onun anlamasını istediğim kadar manalandırılmış bir sesle "Bora kim?" diye sordum. Sabahki telefonlar arasında bana saymamıştın bunu. 60'lı yıllar siyah beyaz Türk filmindeki bir kaşı havada vam kadınlar gibi sordum soruyu. Gülsüm kamular, nebahat çehreler, bir sen aydalar geçiyordu gözlerimin önünden. Hatta Suzan Avcılar, Neriman Köksallar, Muzaffer Nebioğullar, Diclehan Babanlar, Gülbiner Aylar, Meltem Meteler, Sevda Ferdağlar, Tülin Elginler. Biraz fazla isim saydığımın farkındayım ama ne yapayım? Ne zaman vamp kadınlar konusu açılsa kendimi alamam. Gözlerini kırpıştırarak ve bana bakmamaya çalışarak unuttum dedi. Bir arkadaşım dün aradığımda bulamamıştım da bugün haber vereyim dedim. Ya öyle mi dedim inanmamış gibi yaparak. Yüzüme öyle bir bakış baktı ki ben de senin bir açığını yakalarım elbet tehdidi apaçık okunuyordu kısılmış gözlerinden. Korktum resmen korktum. Kim ne derse desin kadınlar gerçekten de korkulacak yaratıklardı. 5 yaşında bir çocuk bile olsalar, gene birkaç canavar anneanne notunun ardından birdenbire 90'lı yıllar nüfus kağıtlarının at hanesini şenlendiren şirin kız çocuğu adları resmi geçit yapmaya başladı. Didem, Pelin, Selin, Selen, Merve, Ceren gibi cikirtili kız seslerinin birbirinden şirin mesajlarını arka arkaya dinlemek zorunda kaldı. Bu mesajların ard arda dinlenmesi bende Ötücü Kuşlar sergisine gitmişim gibi bir duygu bıraktı. Yeri gelmişken söyleyeyim Ötücü Kuşlar'dan da içinde ötme bülbül, ötme keklik lafları geçen türkülerden de hiç hoşlanmam. Kuşlardan da türkülerden de hoşlanmayan birinin kuşlu türkülerden hoşlanmamasından daha doğal ne olabilir ki? Ve son olarak bana bir not, tabii Erhan'dan. Bunun üzerine zavallı Erhan iyice düşman oldu. Son düdüğe geldiğimizde skor belli olmuştu. 27-1. Bu kız bir tek günde evimi ele geçirmişti. Telefonun başını bacak bacak üstüne atmış, kollarım dizimde öylece kala kaldım. Ben de bütün hırsımı Erhan'dan almaz mıydım? Kızımız ekrandaki en harika ve en süper çocuklarla oturduğu yerden yarışmaya başlarken ben yenilmiş omuzlarım düşmüş yatak odasına yöneliyorum. Soyundum, dökündüm. Şiddetle ılık bir duşa ihtiyacım vardı ancak ılık bir duş teskin edebilirdi beni. Hatta dolmasını bekleyebilecek kadar sabrım kalmış olsaydı bir küvet dolusu kaynar su. Haşlanmaktan vazgeçip duşla yetinmeye karar verdim. Belki gece yatmadan önce uzanırdım küvete. Kendimi duşun ılık suyuna emanet ettim. Ben duşun altında saçlarım öyle köpük köpük şampuanlıyken banyonun kapısı küçük ve telaşlı yumruklarla vurulmaya başladı. Tude nefes nefese sesleniyordu. Nermin abla, Nermin abla kapıyı aç. Polis, polis, Nermin abla. Yanlış duymuş olmalıydım. İçeri gir Tude dedim. Duyamıyorum, duştayım. Bir televizyon dizisinde nihayet beklediği kendini gösterebileceği sahne gelmiş bir minik yıldız heyecanıyla kapıda polis var dedi. Polisler geldiler, polisler seni arıyorlar. Yarı şampuanlı saçlarım ve böyle zamanlarda hep olduğu gibi bir türlü bağlayamadığım bornozumun kuşağıyla cebelleşirken kendimi kapıda polislerin karşısına buldum. Evet, en yakın karakoldan üniformalı 2 polis memuru duruyordu karşımda. Yalnız onlar olsa iyi, bizim kattaki diğer 3 dairenin sakinleri tam kadro olarak polislerin arkasında kalabalık bir figüran kadrosu oluşturuyor. İç kıyıcı sıkıcı hayatlarını renklendirecek bir olay çıkar mı acaba diye koca koca açılmış meraklı gözlerle bize bakıyorlardı. Sanki bugüne kadar benden hep şüphelenmişler, foyamın ne zaman ortaya çıkacağını beklemişler ve şimdi o kutlu an gelmiş gibi bir halleri vardı. Benim öyle şampuanlı saçlar ve kuşağa bir türlü bağlanamayan ıslak bir bornozla kapıya çıkmış olmam heyecanlarını ve meraklarını büsbütün arttırmış olmalı. Oysa acı hakikat şuydu, en son sabah 8 sularında sesi duyulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğuyla ona bakmakla mükellef 40 yaşlarında bir kadının hayatından endişe edildiği yolunda bir ihbar almışlardı. Yaşlı bir kadın onları hastaneden aramış ve insanüstü bir gayret sarf ederek takınabildiğim bütün soğukkanlılığımla gereken açıklamaları yapmış, komşularımın heveslerini kursaklarında bırakmış, polisleri kapıdan savmış, çakmak çakmak gözlerimi tam banyoya yönelmiştim ki salondan telefon çığlıkları duyulmaya başladı. Benim banyoya yönelmemi fırsat bilen Tude telefona doğru sekerken alev dilli bir canavar gibi hızla önünü kestim. Ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Tude'nin gözlerinin içine baka baka düşmanın başını koparır gibi telefonu fişten çektim çıkardım. Sessizlik. Derin bir sessizlik. Tude ürkmüş gözlerle bana bakıyor, yutkunuyor, bir şey söylemeye çekiniyordu. Tehlike anlarını sezen tuhaf bir sağduyusu vardı gene de. Bunu kabul etmeliyim. Usulca geçip yerine oturdu. 5. ayrımın sonu, sayfa 69.